Podcast serimiz Criminal Sense'den herkese merhaba. Ben Ece.
Ben Beliz.
Ne haber Beliz?
İyidir, senden ne haber?
İyi, benden de. Nasıl gidiyor?
Yani çok sıcak, inanılmaz derecede sıcak. O yüzden gitmiyor diyebiliriz. Senin nasıl gidiyor?
Yoğun geçen günlerim var. Bir sürede böyle olacak. O yüzden yorgunum biraz. Ve bugün ilk defa, benim için de bir ilk, hiç bu davaya bakmadım. Yani başlığına bile bakmadım. Neyle alakalı olduğunu bilmiyorum. Konusunu bilmiyorum. Cinayet mi, kayıp mı, hiçbir şey bilmiyorum. Bu davayı tamamen baştan sona Beliz hazırladı. Hakkına teslim edelim. O yüzden çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum bakalım.
Nasıl ben olacak? Aslında bu yeni davamız için birden fazla davaya bakmıştım. Ama benim için en ilgi çekici bu olduğu için bunu hazırladım size. Ben bile çok heyecanlıyım anlatacak olduğum için. Bugün size yıllar sonra çözülen bir cinayetten ve bir psikopat anneden bahsedeceğim. İlk davamıza bir tık benzer gibi geldi bana başta. Ama değil. Gerçekten değil, evet. Tahmin etmediğin, hatta aklının ucuna bile gelmeyecek biri çıkıyor.
O, bayılırım
sonunda
bu tarz davalara.
Evet,
çok sevdim. Tahmin etmeye çalışacağım şimdi sen anlatırken. Hadi başlayalım bir an önce.
Yine şöyle başlayayım. Bugünkü podcastimizde 6 yaşındaki bir çocuğun cinayeti ve yıllarca süren soruşturma sürecini konuşacağız.
6 yaşında.
6 yaşında. Aa, evet. O yüzden ben paramparça olmuştum. Hazırsan eğer bu kandırıcı davayı anlatmaya başlıyorum. Neden gülüyorum,
evet,
onu da bilmiyorum. Cinayet anlatıyoruz. Bu yüzden çok tepki aldık aslında ama. Neyse. Devam ediyorum. Cambridge'e gidiyoruz.
Bir dakika ya. Kim bize tepki veriyor şu an? Dur bir dakika ya. Bize neden tepki veriyorlar? Ben işlediğim cinayeti mi anlatıyorum burada? Biz burada bir cinayet anlatıyoruz ki bence gayet kurbanlara saygılı olduğumuzu düşünüyorum.
Ki bence amacımız zaten şey olmamalı. İnsanları korkutmak değil.
Evet. Bunu bir kere daha söylemiştik. Yani biz burada korkunç bir ses tonuyla, korkunç bir arka fonla anlatmayı tercih etmedik. Yani kendimiz daha başlarken bunu tercih etmedik. Daha sohbet havasında olsun istedik. Tabii ki korkunç şeyler bunlar ki bizde bence o değeri ve özellikle kurbanlara o saygıyı gösteriyoruz diye düşünüyorum. Yanlış buldum bu yorumları.
Evet, birden fazla geldi, artık gelmesin. Okey, devam ediyorum. Evet. Cambridge'e gidiyoruz.
Gidelim.
Ricky, yani bu 6 yaşındaki minnoşumuz, 4 Mart 1988 tarihinde İngiltere'de doğuyor. Anne babası Trevor ve Ruth, Ricky doğduktan sonra boşanma kararı alıyorlar. Hatta Ruth ablamız, yani Ricky'nin annesi, boşandıktan sonra hemen tekrar evleniyor. Hangi evliliğinden bilmiyorum ama Ricky'den sonra 2 tane daha kız çocuğu oluyor sanırım. Onu bulamadım. O yüzden tekrar veririm ilerleyen süreçte bu bilgiyi. Ancak Ruth'un yeni evliliği de kusursuz ilerlemiyor tabii. Ve yeni kocası da nadiren evde kalmaya başlıyor. Hatta iddialara göre Ruth çocuklarına şiddet uyguluyor ve aç bırakmak da dahil olmak üzere aşırı derecede tacizde bulunuyormuş. Bu bana ilk podcastimizdeki davayı hatırlattı. Onda da vardı böyle. Ruth çocukluğunda kötü muamele gördüğü bir evde büyümüş. Araştırmalarıma göre de çocukluğunun büyük bir bölümünü koruyucu ailede geçirmiş hatta. Yani çok sevilmiyormuş kendi ailesi tarafından. Çok genç yaşta uyuşturucuya başlayıp bağımlı olmuş. Ve durum hep karşısına çıkmış. Sürekli bu uyuşturucu bağımlılığı yüzünden zorbalanmış. Daha önce de demiştim, tekrar hatırlatayım. Yeni kocasıyla problem yaşadıkları için kocası nadiren eve gelirmiş. Kocasının yokluğunda hep Ricky'yi sorumlu tutarmış. Neden küçücük bir çocuğu kocanın yokluğunda sorumlu tutabilirsin ki? Hatta bu yüzden Ricky'yi cezalandırmasına rağmen Ricky hala çok şefkatli bir çocuk olarak hayatına devam etmeye çalışmış. Bu arada Ricky dışında da işte Ruth'un çocukları varmış ama araştırırken onları bulamadığımı söylemiştim zaten. Ayrıca Ricky de epey küçük bir çocuk, yani 6 yaşında nasıl kardeşlerine bakabilir? Annesi yüzünden sürekli kardeşlerine bakmak zorunda kalmış Ricky. Ruth'un çocuklarına uyguladığı şiddeti herkes biliyormuş çevrede yani. Ve herkes sosyal hizmetlere birçok kez şikayette bulunmuş bu yüzden. Belirli aralıklarla Ricky devlet korumasına alınıyormuş. Ama evine bir şekilde yine geri dönüyormuş. Bunun nedenini çok merak etmiştim. Bu yüzden araştırdım. O yıllarda sosyal hizmetlerde personel eksikliği ve yetersiz kaynak gibi durumlar varmış. Bu yüzden de demek ki çok rahat şekilde kaçıp gidebiliyormuş. Olayın başlangıcına geliyorum hemen. 28 Kasım 1994 günü. Ricky evden çıkıyor ve okula doğru yürüyor. Ricky'nin bu ayrılışı, yani evden çıkışı, son kez canlı çıkışı oluyor tabii ki. Akşam olunca ve eve dönmeyince annesi Ruth polisi arayıp oğlunun kayıp olduğunu ihbar ediyor. Kayıp olduğunu bildirdikten sonra da bir otoyolun yanında Ricky'nin çıplak şekilde cansız bedeni bulunuyor. İlk başta sadece cansız bedeni bulunuyor yazıyordu aslında araştırdıklarında. Sonra öğrendim ki çıplak şekilde bulunmuş.
Korkunç.
Bu gerçekten korkunç. İlerleyen süreçte çok şaşıracaksın duyduklarını. Burası Ricky'nin sık sık gelip oyun oynadığı bir yermiş aslında cesedinin bulunduğu yer. Bulunduğunda sırt üzeri yatıyormuş ve boğularak öldürüldüğü tespit edilmiş zaten. Kolları ve bacakları iki yana doğru genişçe açıkmış. Ya ben başta taciz edilmiştir falan diye düşündüm. Beni bayağı şaşırtan şey şu oldu. Cesetin konumunun Leonardo da Vinci. Ben de İngilizce. A0. Leonardo da Vinci'nin günlüğünde bulunan bir eskizdeki Vitruvius sanırım. Doğru telaffuz ettiğime emin değilim ama. Oradaki bir eskize benzetilmesiymiş. Onun da resminin Instagram hesabımıza koyarız herhalde. Oradan bakabilirsiniz resmine.
Pozlanmış yani ceset.
Pozlanmış, evet evet. Araştırmacılar bunun bir tür fedakarlık ya da ritüel ile ilgili olduğunu söylemişler. Evet, evet. Ben buna çok şaşırmıştım.
Pozlanmasının bir anlamı oluyor çoğu zaman.
Ricky'nin cesedinin yanında ceketi bulunmuş tabii ki. Diğer kıyafetlerinden hiçbir iz yokmuş ama. Sadece ceketi varmış. Hatta cinayet silahı olarak da ceketinin fermuarı kullanılmış.
Wow.
Boğulmak için. Çok korkunç.
Korkunç.
Otopsi sonucunda işte boğularak öldürüldü doğrulanıyor artık. Aynı günün akşamı Ricky'nin diğer kıyafetleri de civardaki çöp kutusundan bulunmuş. Dedektifler araştırmaya başladıklarında ise işte şüphelendikleri kişi sadece Ricky'nin annesi Ruth olmuş. Ki ben de Ruth'tan şüphelenmiştim. Çünkü açık bir şekilde kötü bir anneymiş zaten. Hani çocuklarını zorbalayıp cezalandırıyormuş. Bu cinayette Ruth'la eşleşen hiçbir fiziksel kanıt olmamış. Ona rağmen baş şüpheli olmuş tabii ki Ruth. Yetkililer evde bazı şüpheli eşyalar bulmuşlar. Bunlar gizli büyü ve şeytana tapmakla alakalı kitaplarmış. Ben bu yüzden bayağı şüphelenmiştim aslında Ruth'tan. Bu kitaplardan birinde olan fotoğraf Ricky'nin çıplak vücuduyla olan fotoğrafın aynısıymış.
Aa evet, o yüzden daha çok şüphelenmelerinden evet. Olmuş.
Dedektiflere göre işte psikolojik hastalık ve şiddet geçmişi olan Ruth bu cinayeti işlemeye en yatkın kişiymiş. Bu süreçte Ruth suçlamaları haliyle defalarca kez reddetmiş. Ya ne yapacaktı ki, öldürmüş olsa bile hani ben öldürdüm evet beni tutuklayın mı diyecekti kadın.
Yani, evet.
Yani detektifler hiç aldırış etmemişler bile. Ruth bunun ardından oğlunun cinayetinden tutuklanıyor. Ruth'un davası cinayetten bir yıl sonra yani Ekim 1996'da başlamış. Medyaya ve halka da işte Ruth'un işlediği suç bir annenin işleyebileceği en büyük günah olarak yansıtılmış. Ya normali de bu zaten, hani bir anne evladına
yani evet evet evet.
Ruth'u olay yerinde gösteren hiçbir fiziksel kanıt olmamasına rağmen mahkeme onu istismarcı bir anne olarak göstermiş. Hatta mahkemeye göre Ruth hastalıklı ve bu arzularını yerine getirmek için kendi oğlunu feda eden bir anne olarak yansıtılmış. Duruşması sırasında bir polis Ricky'nin kayıp olduğunu bildirildiği gün bölgeye aradıklarını ancak cesedi bulamadıklarını söylemiş. Ceset sonradan taşınmış yani. Başta ceset orada değilmiş. Anladım. Hatta Ricky'nin başka bir yerde öldürüldüğünü ve daha sonra ormana taşıdığını söylemiş. Ona inandığını söylemiş yani. Ki eğer katil Ruth'sa cesedi taşıması gerekiyor ama o sırada Ruth polislerle zaten. Bu biraz kafa karıştırıyor. Evet. Sen ne düşünüyorsun?
Yani şimdi Ruth kötü bir anne dedik, istismarcı bir anne dedik ve psikolojik sorunları olan bir birey dedik. Bu yüzden evet, yani onun suçlu gösterilmesini anladım. Ama şey, o öldürmediyse bile zaten istismarcı bir kadınmış. Yani her türlü evet, suçlu evet. Küçük çocuklar istismarda bulunuyormuş. Ama evet, bu biraz garipmiş yani. Dediğin gibi ceset taşınmış olması gerekiyor. O gün içinde taşınmış olması gerekiyor ama o gün Ruth polislerle beraber çocuğunu aramış. Yani yanında yardımcı biri mi varmış acaba? Kim işlemişler acaba?
İşte bunu da düşündürüyor.
Evet.
Yani burada sonuç olarak Ruth oğlunu öldürmekten suçsuz bulunuyor ama çocuklarına yaptığı zulüm suçlamalarını kabul ediyor. Hı. O yüzden sadece 7 yıl hapis cezası alıyor.
İyi. En azından yine bir ceza alıyor. Aynen. Smart'dan da ceza almış en azından, sağ
olsunlar. İşte yıllar sonra Ruth hapisten çıkıyor ama Ricky'nin davası çözümsüz olduğu için ve artık tarihin tozlu raflarına kaldırıldığı için Ruth tekrar soruşturmayı başlatmak istiyor. Wow. İyi bir anne olarak. Ben buna da çok şaşırdım.
Bravo be Ruth.
İşte ne oluyordu? Ruth hapisten çıktıktan sonra tekrar Cambridge'e taşınıyor. Ve Gary Richard adında bir adamla tanışıyor. Onunla da çok kısa sürede evleniyor. Ablam kraliçe yani. Çok hızlı bir gençliği varmış belli ki. Devam ettiriyor bunu. Bu arada Ricky'nin kız kardeşleri iki ayrı aile tarafından evlat ediniyor. Ruth yıllarca kızlarıyla hiç iletişime bile geçmemiş. Yani 2014 yılında Ruth oğlunun davasını tekrar araştırmak için yetkililere ulaşmış. Bu süreçte bir görüşmüştü sanırım kızlarıyla. Onun dışında da hiç görüşmemiş. Görüşme de muhtemelen sadece telefon konuşması olarak gerçekleşmiştir. Ricky'nin cinayeti Birleşik Krallık'taki en soğuk vakalardan biri olarak tarihe tozlu raflarına yerleşmişti. Ve Cambridge Polis Departmanı yeni gelişmiş adli tıp teknikleri kullanarak soruşturmaya tekrar başlıyor. Yeni ipuçları bulma umuduyla ilk soruşturmada elde edilen işte tüm kanıtları tekrar inceliyorlar. Kıyafetlerin bulunduğu çöp kutusu hiçbir zaman incelenmemiş abi. Yok yani, bunu da biz mi çıkıp söyleyelim inceleyin diye. Böyle bir saçmalık olamaz. Nasıl bir polis ekibiyle çalışıyorsunuz?
Ya ben bu davalarda en sevdiğim şey şu. Eski davalarda bu teknolojinin gelişmemiş, yani günümüze kıyasla daha az gelişmişliği nedeniyle çözülemeyen davaların yıllar sonra gelişen DNA teknolojisiyle çözülüyor olmasına bayılıyorum.
Bu da öyle bir dava
ya,
zaten.
Ya iyi ki DNA teknolojisi var ve iyi ki gelişiyor, iyi ki gelişmeye devam ediyor. Yani çok mutluyum bu konuda.
İşte tekrar çöp kutusundan bir DNA alınmıyor o sırada. Yani bulunamıyor da. 1994'te kıyafetlerden alınan DNA örneği işte yeni teknolojilerle araştırılıyor, işte analiz ediliyor. Bir DNA çıkıyor sanırım ortaya. Birazdan ona da geliyorum hemen.
İşte geliyor.
Laboratuvardan sonuçlar gelince nihayet bir eşleşme sağlanabilmiş. Bu James Watson isminde bir adam. James Watson, evet. Hatta çok adam da diyemiyorum o sırada. O da gençmiş sanırım. James bir polis kundaklama saldırısı nedeniyle DNA'sı veri tabanında olan biri zaten. Evet. 2008'de DNA'sı eklenmiş veri tabanına. James ismini ilk kez soruşturma sırasında bir görgü tanığı vermiş zaten. Hmm. Ama James'i Ricky ile gördüğünü bile söylemiş hatta. James olay günü Ricky'yi gördüğünü ancak cinayetle alakası olmadığını belirtmiş. O yüzden hiçbir şekilde suçlu konumuna getirilmemiş. James de çocukluğunda aile tarafından şiddete maruz kalan bir çocukmuş aslında. Hayatı planladığı gibi gitmediği için çeşitli suçlar işlemiş. Bununla tatmin etmiş muhtemelen kendini. Hatta James, çok pislik bir olay. Ben çok kızmıştım araştırırken. Kız arkadaşını cinsel birliktelik için ormana götürdükten sonra işte zorla taciz etme amacıyla boğazında birkaç bıçak izi bırakıyor ve onu boğmaya çalışıyor.
İğrenç.
Gerçekten belalı Erko falan diye şaka yapmak istemiştim başta ama yok, yapamıyorsun. Hiçbir şakaya uyarlaması olamaz.
Hayır, iğrenç biriymiş.
Evet. James. Bu arada James'in de yatağının altında bir ara çocuk resimleri bulmuş.
Tamam işte ya.
Pedofili.
Of.
James ilk davada olası bir şüpheli asla değilmiş, dediğim gibi. Davayla ilgili araştırmalarda James'in evi aranmış. Ve Ricky'nin cinayetle ilgili gazete küpürleri ve bunların da çok sayıda kopyası bulunmuş. Kan dondurucu. Bayağı sapık yani. Sadece hani şey, karşı cinse de değil, çocuklara karşı da bir sapkınlığı varmış belki.
Genç pedofili.
Evet, James cinayetten tutuklandıktan sonra kefaretle serbest kalmış. Kafayı yemişler herhalde. Gerçekten kafayı
o
yemişler.
O çocuk fotoğraflarını bulduktan sonra
ki birçok sicili var bu çocuğun. Ona rağmen serbest kalmış. Bu yüzden şoka girmiştim. Adaletten kaçmaya çalışmış bu arada. Önce Rotterdam'a, sonra Fransa'ya gitmiş. En son Portekiz'e gidene kadar yaptığı tatillerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmış. Rahatlığa bakar mısın?
Dalga geçiyor
gerçekten
ya.
Gerçekten. James'in de bir kız kardeşi varmış bu arada. Kardeşiyle iletişime geçmiş fakat kız kardeşi tam bir kraliçe olduğu için tabii ki polislerle işbirliği yapıyormuş.
Tebrik
süper
ederim.
Biri. Ya,
bu davadaki en süper insan olabilir evet. Şu an bu kız kardeş.
James tekrar tutuklanmış. İşte kardeşi onu ihbar ettiği için. Ocak 2022'de tekrar yani yakın bir zamanda.
Ne çok yakın
evet,
zamanda.
Evet. Ocak 2022'de başlayıp 11 hafta süren bir duruşma olmuş. Ve bunun ardından işte James'in ayakkabısının üzerindeki çamur ve evde bulunan gazete küpürleri hepsi James'i işaret ediyormuş. Zaten ya açık açık ben öldürdüm demese bile öldürmüş. Bariz belli.
İğrenç bir pedofiliymiş zaten.
Evet evet. Nihayet mahkeme karar vermiş ve James Rick Neve James cinayetinden suçlu bulunuyor. Ama 15 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.
Ne?
Evet. Neden 15 yıl?
Ya muhtemelen üzerinden çok geçtiği için falan mıdır? Yani o kadar bir bilgim yok bu yasalarla alakalı. Bir de İngiltere'de oluyor yani onu da bilemeyeceğim ama. Ya saçmalama, burada bir çocuk öldürülmüş. Muhtemelen tecavüze uğrayıp öldürülmüş. Yani muhtemelen bile değil. Kesin yani böyledir.
Ki bir şeye, ritüele göre yapılmış bir...
Pozlanmış falan evet, yani. Evet. Korkunç bir şey. Bu iğrenç bir çocuk buna... Kafadan zaten seni bir 50 sene rahat vermen lazımdı. Direkt pedofili olduğu için.
Evet,
cinayetten
evet.
Bir de yargılanıyorsa... İngiltere! Beni hayal kırıklığına uğrattın.
Evet, beni de. Oğlunun cinayetiyle yargılanıp hatta hapis bile yatan Ruth... James'i saf şeytan olarak nitelendiriyor. Ve aşırı haklı bence.
Haklı evet ya.
Çok az ceza alması beni epey sinirlendirmişti bunda. Ya şu suçlular ne zaman doğru düzgün ceza alacak ben onu... Artık bilmek istiyorum. Gerçekten hakkıyla cezalanan kimse yok bence.
Ya merak ettim ya. Bu 15 yılın nedeni tam olarak nedir acaba? Dava soğuduğu için mi? Kanıtlar yetersiz mi kaldı bir noktada? Bunu merak ettim ama ben de sinirlendim. 15 sene ne ki? Ruth bile 7 sene yattı yani.
Değil mi? Ve sadece şey çocuklarına uyguladığı zorbalık yüzünden.
Ki o da iyi ki yattı yani. Yanına kar kalmasın tabii ki.
Evet evet çıkınca da aklı başına gelmiş. Çocuğun evet, davasını tekrar gelmiş. Soruşturmaya 15 çıkarmış.
15 sene çok az ya. Bu bir çocuk. 6 yaşında bir çocuk.
Ve normal bir ölüm de değil.
Ya evet ölümün her türlüsü kötü ama bu çocuk.
Kimin ya hani şey de değil bu adam. Sadece bu cinayetle de yargılanan biri değil. Daha önce bir kadına,
evet, evet,
kızla doğru. Demek istemiyorum artık. Bir kadına tacizde bulunmuş, yaralamış,
evet.
Darp etmiş ve polisleri de neydi? Kundaklama bir şeyinden, bir şeyinden ne denir ona? Polisleri kundaklama suçundan aynen. Ondan da ceza almamış yani doğru düzgün. Neden bunu yapıyorlar? James kral mısın abi?
James yani evet James var. Nedir ki?
15 yıl bana çok saçma gelmişti açıkçası. Bir yerde okumuştum galiba çok doğru mu bilmiyorum ama James işte ilk soruşturmadan sonra tatil yapacağı sırada galiba ismini değiştiriyordu.
Aa.
Evet. Bir kaynakta vardı bu ama çok emin olamadığım için ve birden fazla kaynakta olmadığı için yer alsın istemedim. Doğruluk payını bilmiyorum çünkü.
Ya James'in de bu dava sürecinden kaçıp tatile gitmesi beni 10 yerimden bıçakladı gerçekten. Biz işten fırsat bulup tatile gidemiyoruz. Adam soruşturma arasında tatile gidiyor.
Ya iki adım ilerimizde deniz var. Biz denize girmedik daha.
İnanamıyorum ya. Bu ne rahatlık, bu ne pişkinlik. Nefret ettim hepsinden.
Pislik biriymiş yani James. Bizim davamız bu kadar aslında. Daha uzundu. Ben sadece James gibi pislik birinin hayatının bu davada yer almasını istemedim. Normalde hayatı da vardı araştırırken. Gerek yok.
Evet bazı insanlar...
Kötü büyümüş hayatı... bir çocuk işte ama beni ilgilendirmiyor. Pisliksin yani.
Doğru bazı insanların hayatta anlatılmaya değmiyor. James de onlardan biri. Ki biz burada katil bile olsa onun hayatını anlatıyoruz ki onun da geçmişinden haberdar olun. Bu zamana kadar hep... Değinmeye çalıştık katillerin hayatından da. Ama böyle pedofili... Bazı suçlar asla yani. Hiçbir şekilde affı olacak şeyler değil. Tabii ki her suç öyle. Ama pedofili özellikle bambaşka bir mevzu. Ya küçücük çocuk o. İyi ki anlatmadın. Hiç de merak etmem James'in hayatına.
Evet, ben okumak bile istemedim. Direkt geçtim zaten orayı.
Ki birçok katil yani çok zor şartlarda büyüyor. Evet, onlar da çocukluğunda istismar ediliyorlar ve bir şekilde hayat onları belki katil yapıyor. Yani bunlara çok şahit oldum. Ama pedofil de değil yani. Bu da değil.
Yani sadece pedofillik de değil ama James'inki dediğim gibi. Hı-hı. Birden fazla vakası, suçu var adamın. Ya bilmiyorum, hiç affolur bir yanı yok James'in. O yüzden acımadım bile. Ya keşke hapiste çürüse.
Keşke, evet. Ama ondaki rahatlıkla var ya, o tatil yapar cezaevinde. Öyle
gerçekten bir... zaten besleyip büyüttükleri için cezaevlerinde.
Öyle bir kafası var gerçekten. Bir de 2008 yılında onun parmak izi, yani DNA'sı diyeyim, şey kayıtlara geçmiş değil mi?
Aynen.
Ya ondan önce yokmuş. Yokmuş. Bir noktada aslında bak Allah'ın varmış bir bildiği, ki dava hani uzamış ya, çözülememiş.
Evet.
Sonra tekrar bakmışlar ve 2008'de girmiş veriye James'in. Daha önce de zaten baksalarmış, James'in herhangi bir DNA'sı olmadığı için verilerde bulamayacaklarmış.
Evet evet, bir değil yerden mi? Çıkması güzel olmuş.
Evet.
Ki çok sonra zaten bulunuyor James'in DNA'sı. Hı-hı. Çünkü o zamanki teknolojiyle şu anki bir olmadığı için.
Evet.
Ki yakın zamanda çözülmüş bir dava bu. Evet, 2022'de ya. Olmuş en son soruşturma, ne denir, mahkeme. Hı-hı. Artık. 15 yıl, keşke 105 yıl olsaydı da ömür boyu sürünseydi.
Güzel bir davaydı ama. Evet. Sinirler bozuldu.
Tahminler... Pırıltılar geliştirildi.
Anne olduğunu düşünmüştüm gerçekten.
Ben de anne olduğunu düşündüm.
Ama şey dedin ya, böyle işte pozlanmıştı, çıplaktı. Bir anne çocuğunu öldürse bile o şekilde yapacağını düşünmüyorum. Yani cinsel istismara uğratmaz çocuğunu diye düşünüyorum. Çok fazla annenin öldürdüğü çocuk davası biliyorum. Öldürüyorlar evet yani maalesef. Ama daha önce hiç o şekilde...
Bir ritüel amacıyla yapılmış
daha
bir şey.
Daha önce karşılaşmadım. Vardır. Yani oluyor. Dünyada çok fazla kötülük var ama o dediğin şey işte pozlanması, çıplak olması ve cinsel istismara uğramış olması, bir acaba anne değil mi ya? Hemen bir anneyi düşündük ama dedi.
Sonra evde çıkan kitaplar da tekrar
evet,
anneyi.
Tekrar anneyi evet. İşaret etti. Güzeldi.
Çok garip bir davaydı evet.
Teşekkür ederiz. Rica ederim. Eline sağlık.
Bir dahaki davamızı yine beğenirsiniz. Ben anlatabilirim.
Hoşuma gitti işime bu. Gelir biliyor musun?
Gerçekten çok hoşuma gitti, bilmiyorum.
Çok yoğun geçiyor ya günlerim, hiç bakamıyorum.
Umarım dinleyicilerimiz de beğenmiştir. Resimlerine tek tek koyacağız Instagram sayfamıza. Oradan bakabilirsiniz. Aa, o pozlanma şeklini
bu
falan.
Bu sefer ben hiç bilmiyorum fotoğrafları. Önceden hep bilirdim. Bu sefer ben de hiç görmedim. Evet.
Şu an öğrendi Ece. Gerçekten şu an öğrendi davayı.
Sizinle beraber dinledim. Başlığa bile bakmamıştım yani.
Evet, bugünkü podcastimiz de bu kadar. Bir yıllar sonra çözülen davayı anlattık. Ya daha doğrusu anlatmaya çalıştım. Ne kadar
oldu, çok güzeldi. Ama. Çok güzeldi. Benim koluna, diline sağlık.
O zaman dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Teşekkürler. Haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.